Ayrım 31.
Açlık grevimizin dekoru da Pera Palas Oteli'nin görkemli salonlarıydı. Genç bir gazeteci Aziz Nesin'i aklınca güç durumda bırakmak niyetiyle neden Pera Palas Oteli de Taksim Meydanı değil diye sordu. Çünkü dedi Aziz, dışarıda ısı 33 derece. Bu 5 ihtiyarın 5'i de birkaç saat içinde sıcaktan geberiverirdi. Sizleri de bu soruyu sormanıza vakit bırakmadan coplayarak oradan uzaklaştırırlardı. Ağustos'un kızgın güneşi altında hemen gebermesek bile polisin bizi zorla Taksim Meydanı'ndan atacağı besbelliydi. Oysa Pera Palas'ın görkemli lüksü içinde otelde kalan yabancıların meraklı bakışları altında 5 ihtiyarı itip kalkmak pek o kadar kolay değildi. İştahımla, daha doğrusunu söylemek gerekirse oburluğumla ünlü olduğumdan yakın dostlarım 2 gün aç kalmaya dayanamayacağımı söyleyerek beni alaya aldılar ilkin. Ne var ki dayandım, hem de fazla sıkıntı çekmeden dayandım. Dindar annem Ramazan'da oruç tutarken karnının acıkmadığını söylerdi. Onda iman olduğu için karnı acıkmazdı. Bende de bambaşka türden bir çeşit iman vardı anlaşılan. O gencecik ölüler beni mahvediyordu. Üstüme üstüme yıkılıyordu sanki. Torunum yaşında çocukların ölüme terk edilmesi bana öyle bir acı veriyordu ki midemi düşünecek durumda değildim. Otelin garsonları boyuna önümden geçiyor, tepsilerle yiyecek taşıyorlardı müşterilere. Sandviçlerden sarkan jambonlara hiç ilgi duymadan serin kanlı gözlerle bakıyordum. Oysa jambonu öyle severim ki. Normal halimde ağır bir yemekten sonra bile imrenirdim o jambonlu küçük sandviçlere. Aziz Nesin beni işletmek için odadaki buzdolabını sakın açma fena olursun. İçi Fransız peynirleriyle şarküteri dolu dedi. Öyle bir şey yoktu elbette ama olsa da beni ilgilendirmezdi. Simgesel açlık grevinin ilk günü bir mide kazıntısı ve kötü bir baş ağrısı hissettim. İkinci gün mide kazınması azaldı, baş ağrısı arttı. 48 saatin sonunda ise baş ağrısı devam etti, mide kazıntısı yok oldu. Benim karnım acıkmıyor artık, isterseniz bu işe bir hafta daha devam edelim diye bir öneride bulundum. Ama çevremizdeki sürekli dolanan, ikide bir de tansiyonumuzu ölçen, kalbimizi dinleyen Doktor Gencay Gürsoy ile Doktor Erdal Atabek şiddetle karşı çıktılar bu önerime. Çünkü asıl tehlike 3. günde açlık hissi yok olunca, bünye kendi proteinlerini yemeye başlayınca baskı gösterirmiş. Ben dahil aramızdan 4'ünün daha önce enfarktüs geçirmesine karşın, bol bol su içersek 2 günlük açlığın hiçbir zararı olmazmış sağlığımıza. Doktorlar elimize boyuna su dolu bardaklar tutuşturuyorlardı. Hapishanedeki çocuklar şekersiz su içtikleri için doktorların isteğine karşı çıkarak biz de onlar gibi şeker katmak istemiyorduk suyumuza. 2 günde 6 basın toplantısı yaptık. Pera Palas'ın yemek salonundaki büyük ziyafet sofrasının çevresine oturup Türk ve yabancı gazetecilerin sorularını yanıtlıyor, hapishanelerdeki korkunç durumu, hükümetin vurdum duymazlığını açıklıyorduk. Bu arada bir ayrıntı çok hoşuma gitti. Her gazetecinin önünde çay, kahve ve küçük pastalarla dolu bir tabak vardı. Ama hiçbiri elini uzatıp bunlardan bir tane bile almadı. Önümüzde hiç kimse ağzına bir şey koymamaya özen gösteriyordu zaten. Özel televizyonlar yoktu o sıralarda. TRT ise bu açlık grevimize hiç mi ilgi göstermedi. Hiçbir muhabir göndermedi oteli. Ama yabancı televizyonlar, örneğin Fransız, Alman, İsveç, Norveç TV'leri kameralarıyla geliyor, bizi sorgu yağmuruna tutuyorlardı. Hem İngilizce hem Fransızca bildiğimden sözcülük ediyordum. Açlığın verdiği hafif eskriklik içinde, gencecik insanların ölmelerine, sakat kalmalarına göz yuman yetkilileri kasıp kavuruyor, fırsat bu fırsat ağzıma geleni söylüyordum. O sırada kimin Pera Palas'ın müdürü olduğunu bilemem ama o adamın hoşgörüsüne şaştım doğrusu. Çünkü otelin 3 büyük salonu bizi görmeye gelenlerle dolup taşıyor, otelin müşterilerine oturacak yer kalmıyordu. İstanbul'un yazarları, tiyatro ve sinema sanatçıları, ressamları, gazetecileri, bütün aydınları bizi görmek için akın ediyordu oraya. Bir kısmının adını yanımdaki küçük deftere not etmiştim. Kişisel dostlarım dışında 80'e yakın tanınmış kadınla erkeğin adı var. bazı ilerici partilerden ve sendikalardan heyetler ve memleketin dört bir yanından telgraflar da geliyordu. Bu ziyaretçilerden biri beni perişan etti. Hapishanedeki açlık grevine katılanlardan birinin annesiydi bu. Kendi oğlu 48 gündür açken biz 48 saat aç kaldığımız için bizi kutluyor, bize ne kadar minnettar olduğunu söylüyor, benim elimi öpmeye kalkıyordu. Kendimi tam bir sahtekar hissetmemi engellemeye çalışarak, gözyaşlarımı zor tutarak o zavallı anneyi bağrıma bastım. Gelenlerden çoğu çiçek sepetleri, buketler getiriyordu. Basın toplantıları başlar başlamaz önümüzdeki masanın üstüne çiçekler yığılıyordu. Ömrümde görmemiştim bu kadar çok çiçeği bir arada. Otelin bütün vazoları dolduğundan kimi zaman o çiçekleri, olup bitenleri şaşkın gözlerle seyreden Pera Palas'ın kadın müşterilerine veriyordum. O güne değin hiç görmediğim küçük bir gösteri de seyrettik bu arada. Geceleyin konuklarla birlikte Pera Palas'ın karanlık teraçasında otururken genç foto muhabirleri çevremizi sardılar. Fotoğraf makinalarının flaşlarını tempolu patlatarak tempolu alkış tuttular bize. Zaten bu simgesel açlık grevimiz hiç mi hiç sıkıntılı değildi. Tam tersine bir şenlikti, doğrusunu söylemek gerekirse. İstanbul'un Aydın takımının katıldığı 2 gün 2 gece süren bir kokteyle benziyordu. Ancak bu kokteylde ne bir damla içki içiliyor ne bir lokma yemek yeniliyordu. 2 günün sonunda son bir basın toplantısı yapmak istedikleri için açlığımız 48 saat değil 52 saat sürdü. Gene o büyük ziyafet sofrasına oturduk ama bu kez yalnız gazetecilerin önünde değil bizim önümüzde de çay ve bir tabak dolusu pötibör bisküvisi vardı. Çayı haz duyarak içtim ama bisküvilere dokunamıyordum. Herkes gözünü bana dikmiş, haydi yiyin, yiyin diyordu. Bense hiçbir şey yemek istemiyordum. O bisküvilerin bir tanesini ağzıma alsam, midem bulandığı için herkesin önünde kusacağımı, rezil olacağımı sanıyordum. Sonra yerim diyerek petibörlerin birkaçını çantama attım. Kadıköy vapurunda kızım çay ısmarladı ve kusarsan kus diye beni azarlayarak Doktor Erdal Atabey'in nezareti altında bana zorla 2 bisküvi yedirdi. Evde en çok sevdiğim yemekler hazırlanmıştı ama ben ancak süt içebildim o gece. Ertesi gün ünlü iştahım yerine geldi elbette. Bu şenlikli açlık grevimiz bir işe yarayacak mı acaba diye merak ediyorduk. Memleketin içinde ve dışında hapishanelerdeki açlık grevlerine kamuoyunun dikkatini çekmek açısından işe yaradığını söylediler. Bizim istediğimiz de buydu zaten. Son söz. Yazdığım her şeyi el yazısıyla yazarım. Sonra düzelterek gene el yazısıyla temize çekerim. Daktiloya geçirmek ise işin 3. ve son aşamasıdır. Bir dinozorun anılarının büyük bir kısmı yazıldığı ve temize çekildiği için şunları daktilo etmeye başlayayım bari dedim. 70'ini çoktan geçtikleri halde bilgisayar kullanmasını öğrenen dostlarım var. Onlara hayranım. Ama kendim ancak paniğe yakın bir dehşet duyuyorum bu fazlasıyla marifetli makinenin karşısında. Tam 40 yıl önce doçentlik tezimi yazmak için aldığım Remington'un başına oturup tepe etmeye başladım. 7 Ağustos 1997 günü 18. sayfayı tamamlamışken bir sigara yakmak niyetiyle ayağa kalktım. Derken ayaklarım kilime takıldı. Üstüne kağıtlarımı koyduğum masif sehpanın kenarına çarparak küt diye sırtüstü yere düştüm. Yüzük oyun düşmekle sırtüstü düşmek arasında fark vardır. İnsan yüzük oyun düşünce kollarını öne uzatıp kendini az çok koruyabilir ama sırtüstü düşünce çaresiz kalır. Sırtımdaki dayanılmaz ağrıdan kötü bir şey olduğunu hemen anladım. Ertesi gün doktorlar röntgenler faslı başladı ve 4 kaburga kemiğimin kırıldığı anlaşıldı. Çatlak filan değil, düpedüz kırık. İflah olmaz iyimserliğimden ötürü bel kemiğimi de kırabilirdim. İyi ki sadece kaburgalarımı kırdım diyerek kendimi avutmaya çalıştım. Ama 40 gün 40 gece korkunç acılar çektim. Öteki kırıklar alçıya konulur, ağrısı da azalır ama kaburgaları alçıya koymanın yolu yoktur. Kazma dişli, iğrenç ve koskocaman bir ağız böğrüme saplanıp sırtımı ve göğsümü ısırıyordu sanki. Bu arada başka bir şey de anladım. İnsan gençken kırılan bir kemik, bedenin belirli bir yerinde bir kırıktır sadece. Gel gelelim yaşlılığında o kırık, tüm bedeni mahveden bir felakete dönüşür. Bana da öyle oldu. Tansiyonum düştü, kalbimin temposu bozuldu. Yıllardır uslu uslu sürüp giden müzmin bronşitim beni nefes alamayacak, sabahlara kadar öksürecek hale getirdi. Ve ben en korkuncu, ünlü iştahımdan eser kalmadı. Huysuz bir bebeğe bakarcasına bana şefkatle ama bir yandan da azarlayarak bakan kızım Zeynep, biraz yemezsen sana ağrı kesici ilaç vermeyeceğim tehdidiyle bana zorla bir iki lokma yedirebiliyordu. Bu arada ne acıdır ki beni ayakta tutan bütün kötü alışkanlıklarımdan kopmuştum. Gözümü açar açmaz iki bardak koyu şekersiz çay içen ben hiç çay içemiyordum. Günde üç büyük fincan sade kahve içen ben hiç kahve içemiyordum. Her akşam iki tek içen ben hiç rakı içemiyordum. Ve bana en korkunç geleni 15 yaşımdan beri içtiğim sigarayı artık hiç içemememdi. 40-50 gün sonra öteki kötü alışkanlıklarıma geri dönebildim ama sigara hala içemiyorum. Dostlarım aman ne iyi oldu, bırakmak acısını çekmeden, hiç çaba göstermeden kendiliğinden kurtuluverdin şu pis sigaradan diyorlardı. Onların sesi aklın sesiydi ama ben aklın sesini değil içimden gelen saçma sesi dinliyordum. Ve o saçma ses diyordu ki bana, ey ihtiyar, sen ancak eskisi gibi sigara içersen eski ruh sağlığına kavuşursun. 60-70 yıl içtikten sonra artık içmemek bir yenilgidir. Eğer sigarayı kendi isteğinle bıraksaydın bu bir yenilgi değil bir zafer olurdu. Seni kutlardım o zaman. Aferin, sigarayı bıraktın sonunda derdim. Ama durum öyle olmadı. Sen sigarayı değil sigara seni bıraktı. Seni terk edip küçük düşürdü. Artık bu ihtiyarda iş yok. Onu bırakıyorum işte dedi. Bu yenilgiye katlanma sakın dedi. Aklın sesine kulak vereceğime bu saçma sese kulak verdim. Yenilgiye katlanamadım. İnat ederek her gün bir iki sigara yaktım. Hiç tadı yoktu. İçemedim, söndürdüm. Ama öyle uğraştım öyle uğraştım ki 3 ay sonra sigaradan eski tadı almaya başladım. İnsanın ta içinden gelen saçma seslere uymanın yararına inananlardan olduğum için pişmanlık da duymadım. Kırılan kemiklerim yüzünden dayanılmaz ağrılar çektiğim 40 gün boyunca bir ara tamam bu iş bitti, varlığına inanmadığım öteki dünyaya gidiyorum diye düşündüm. Yeterince yaşadığım için artık yok olacağıma pek üzülmüyordum da. Çevremde bunca genç ölürken 80'inden sonra yaşamak biraz ayıp da geliyordu bana. Ama bir yandan da şu dinozorun anılarının 5. bölümünü de bitirsem de sonra yok olsam diyordum kendi kendime. Ağrılar dayanılır hale gelince yeniden yazmaya başladım ve 5. bölümü de bitirdim. Bir dinozorun anlatmak istediği daha başka şeyler de var. Ömrü vefa ederse, fazla uzun yaşamanın ayıbına katlanabilirse, bakarsınız onları da yazar günün birinde. Yani bu son söz gerçekten bir son söz değildir belki de. Kitabın sonu.